Cizre gittiniz, CHP delegasyon ile. Evet. Bulgularınız neymiş?
Şimdi biz giderken Nusaybin üzerinden gidecektik. Yalnız sabah erken saatlerde bir patlama olduğu için iki polis orada şehit olmuştu. Oradan değil İdil üzerinden gidelim diye karar verildi. Cizre'ye, Mardin'den Cizre'ye geçtik biz. Ve orada İdil üzerinden devam ettiğimizde de İdil girişinde orada da iki askerin şehit olduğu bilgisi verildi. Oradan bir konvoy eşliğinde Cizre'ye geçtik. Cizre'ye vardığımızda şehirde çok büyük bir tahribat vardı. Özellikle birkaç mahallede çok ciddi yıkım vardı. Beyrut görüntüsü vardı. O savaş zamanlardaki Beyrut ve hatta ondan daha kötü bir görünüm vardı. Dükkanlar tahrip olmuştu. Evler yıkılmıştı. Deprem sonrası bir görünüm vardı. Hatta bazı yerlerde enkaz kaldırılmış görüntüsü vardı. Yıkılmış binalar, enkazları kaldırılmıştı. O bodrum dedikleri hep telefonlarda konuşulup işte yaralılar var, bizi buradan tahliye edin dedikleri noktaya gittik. O bodrumda yanmış ceset parçaları vardı, kemikler vardı ve orada aynı zamanda yan taraflarında yanmamış malzemeler de vardı. Sanki özellikle cesetler yakılmış gibi bir durum söz konusuydu. Sonrasında bölgede yaptığımız incelemelerde işte çok ağır silahlarla, tanklarla, toplarla o bölgede çok ciddi bir yıkım olduğunu gözledik. Halk yeni yeni geri dönüp evlerini bulmaya çalışıyordu. Bazı evler tamamen tahrip olduğu, yıkıldığı için evleri yoktu. Bazıları yıkıntı içerisindeydi ve çok ciddi bir tahribat vardı evlerde. Pencereleri, camları kırıldığı gibi duvarları da yoktu bazı evlerin. Ve insanlar maalesef o evlerde kalmak durumundaydı.
Bir yardım yok mu?
Biz yardım gözlemedik. Orada bir yardım maalesef yoktu. Bazı işte zaman zaman yardımlar gönderildiği söyleniyor. Ancak Cizre'nin içerisinde herhangi bir yardım şeyi yoktu. Tırın içinde de ne vardı onu da bilmiyoruz tabii. Ama insanlar perişan durumda el arabalarıyla eşyalarını tekrar geri getirmeye çalışıyorlardı. Çocuklar perişan bir durumda. Ceset kokuları hala ortamda vardı maalesef. Ağır bir yanık kokusu vardı o bodrumlarda. Etraftaki o enkazlarda da yine kötü kokular geliyordu. Oradaki durum çok felaket derecesinde, çok ağır bir durum var. Çok ciddi bir yıkım yaşanmış. Orada PKK ile mücadele ediyoruz derken sivil halkta çok ciddi zarar görmüş. Sivil halktan da çok sayıda ölü maalesef var.
Siz
200 civarında ölüm olduğu iddia ediliyor. Ve işte DNA testleriyle cesetlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Çok kötü, çok utandıran görüntüler var.
Kaç kişi ölmüş Cizre'de?
200 civarında olduğu iddia ediliyor. Yani bizim de oradaki yaptığımız yetkililerle görüşmelerde 150-200 civarında bir ölüm olduğu konusunda bize verilen bilgilerden biz onu anlıyoruz. Genelkurmay'ın 600 civarında etkisiz hale getirilen terörist var açıklaması vardı. Biz onu oradaki yetkililere sorduğumuzda dedikleri işte tutuklanan, gözaltına alınanlar da o 600'ün içindedir noktasında bir yaklaşım gösterdiler. Yani 150-200 civarında maalesef orada insan hayatını kaybetmişti. Çok ağır bir şekilde şehir yıkıma tabi tutulmuştu. Çocuklar, kadınlar, orada hayatını sürdüren vatandaşlar da bu yıkımın bütün sıkıntısını orada maalesef yaşıyorlar.
Siz tabi oradaki vatandaşlarla konuştunuz. Ne var, ne dediler?
Vatandaşlar bu yapılan yıkımın niye yapıldığını, niye biz düşman mıyız, bizi bu kadar evlerimizi başlarımıza yıkıyorlar noktasında şikayetlerini, serzenişlerini ilettiler. Vatandaşlar olayın şokunda ve niye böyle bir yıkım yaşandığını anlayamıyorlar. Niye düşman gibi görüldüklerini kavrayamıyorlar. Bu yıkımlar şiddeti getiriyor. Şiddet daha üst bir şiddetle karşılık veriyor ve Türkiye'yi de maalesef çok daha büyük çatışmaların yaşanacağı bir ortama doğru sürüklüyor. Onun için empati kurulması gerekiyor ve oradaki vatandaşları anlamak gerekiyor. Terörle mücadele ediyorum diyerek oradaki vatandaşı da cezalandırmamak gerekiyor. Bu Kürt sorununu mutlaka parlamentodaki dört parti grubu bir araya gelip derhal bir komisyon kurup barışçıl yollardan çözmenin yolunu açmalıdır. Bu konuda hükümet askeri yöntemlerle bu işi çözme ısrarına devam edecek olursa 40 bin insanı kaybettik biz daha öncesinde 30 yıllık bir süreçte. Tekrardan yüz binlerce insanı kaybedecek bir sürecin kapısı bu böyle giderse aralanabilir. Bunu engellemek siyasetçilerin görevidir. Siyasetçilerin görevi insanların yaşamasını sağlamaktır. Bu konuda mutlaka PKK'nın da silah bırakacağı, bu ağır yıkım ve askeri tedbirlerin de durdurulacağı bir sürece hızla geçmemiz gerekiyor. Bu barış ortamını sağlayamadığımız takdirde yıkımların çok daha büyüyeceği, Nusaybin'de, Şırnak'ta, Silopi'de, Yüksekova'da da benzeri yıkımların yaşanabileceğine dair endişelerimiz var. Oradan edindiğimiz izlenimlere göre de maalesef oralara da operasyon yapılacağı ile ilgili hazırlıklar ifade ediliyor. Bu sorun yok ederek, yok sayarak bir yere götürülemez, çözülemez. Bu sorunun çözümü konuşarak, diyalog kurarak mümkündür. Dünyada da böyle olmuştur. Askeri yöntemlerle 10 milyon, 15 milyon civarında olan en az Kürt nüfusunu yok saymakla bu işi çözmek mümkün değil. İşte daha öncesinde de hep biz bu işi bitirdik derken bu yaşanan dramlar bu sorunun daha da büyümesine yol açtı. Bu yapılan operasyonlardaki ağır kayıplar ve oradaki masum insanların göz göre göre ölmesi bu sorunu daha da büyütüyor. İnsanların hafızalarında çok daha ağır izler bırakıyor. Bu on yıllarca, belki yüzyıllarca unutulmayacak yaralara yol açıyor. Bunu engellememiz lazım.